Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. Ayrım. Bölüm 3. Eve, Cockburn'un dairesindeki mührü açtı. Kapıyı açtığında kokun nem ve içeride kalmış ısı bir yumruk gibi suratına indi. Tanrım, bu berbat. Ah evet. Peabody başını çevirdi. Son rahat nefesi olduğunu düşünerek derin bir nefes aldı ve Eve'in peşinden içeri girdi. Biz buradayken en azından açık olsun, pencereyi aç. Kapalı bir kutunun içinde çalışmaktan iyidir. Ne arıyoruz? Morris'in ön raporu adamın sağlık durumunda başka bir şey olduğunu gösteriyor. Dairesinde bunu onaylayacak ya da bir şeyler kullandığını gösterecek şeyler bulabiliriz. Bu yer zaten bir süredir çalışmadığını, kendinde olmadığını gösteriyor. İlk başta da hissetmiştim bunu. Pisliğin tekiymiş ama düzenli ve organize bir pislik. Yuvasının organize olmasını seviyor. Ancak son birkaç gündür evi boşlamış. Ama iş konusunu tam bırakmamış. Hastasın, sıcak basmış, canın sıkkın, tedirgin ve gerginsin. Komşu üzerine geliyor ve iyice oynatıyorsun. Biraz daha mantıklı. Ama Cockburn'un komşusunun kafasını kırmasına karar vermesinin nedeni önemli değil. Nedeni her zaman önemlidir, dedi Eve. Ralph Wooster öldü ve Cockburn bedelini ödedi. Ama nedeni hep önemlidir. Eve, önceki gün açıp incelediği çekmeceleri tekrar açtı. Belki Wooster'a oldum olası bir garezi vardı. Belki Ralph'in kadınıyla biraz oynaşmak istiyordu. Ya da belki ona borcu vardı. Ve şimdi kendini bok gibi hissederken eski dostu Ralph kapısına gelmiş ona bağırmaya başlıyor. Eve çömeldi ve elindeki ince ışıkla mutfak dolabının arkalarına doğru baktı. İyice inceledi. Konu bir şeyin adamı çıldırtması, kendini kaybetmesine neden olması. Beyninin pişmesinden olabilir. Morris adamın zaten ölmek üzere olduğunu söyledi. Öyle olsa bile True Heart testte. Peabody bilek ünitesine baktı. Ya da çıkmak üzere. Cockburn'un önceden süre gelen bir durumu olsun ya da olmasın True Heart İçişleri tarafından sorgulanacak. Evet ama adama standart, olağan bir şok verdiğini bilmek, ölüm nedeninin ya da ana kaynağının başka bir durum olduğunu öğrenmek ona iyi gelecektir. Bunu netleştirirsek 30 günlük uzaklaştırmadan da kurtulabilir. Eve hala çömeldiği yerden kaşlarını çatarak dolabın içine bakmaya devam ediyordu. Bilmiyorum, hoşuma gitmeyen bir şeyler var bu işte. O mırıldandığın şarkı ne? Eve durdu. Dudaklarından hafif bir küfür savurdu ve doğruldu. Bilmiyorum. Lanet olası Morris. Gidip birkaç kapı çalalım, komşulara bakalım. İşin içine bir rozet girdiğinde bu kadar çok insanın birden duyma yeteneklerini kaybetmeye başlaması ya da doğru düzgün cümle kuramadan konuşmaya çalışması ilginçti. Eve'in çaldığı kapılardan çoğu sıkıca kapalı kalmaya devam etti ve içeriden gelen sesler aniden kesildi. Açılan kapılarda bilmiyorum, bir şey duymadım arasında gidip gelen cevaplar yüzünden daha fazla yardımcı olamadı. İlk katta 11F dairesinde Eve'in giderek tükenen sabrı bir karşılık buldu. Sarışın kadın gençti ve uykudan yeni uyanmış görünüyordu. Üzerinde minik beyaz bir şort ve askısız ince bir bluz vardı. Ağzını kocaman açarak Eve'in yüzüne doğru esnedi ve burnuna doğru uzatılan rozete gözlerini kırpıştırarak baktı. ''Lisansım var, yenilenmesine de daha 6 ay var ve zorunlu sağlık kontrolümü yeni yaptırdım, bir sorunum yok.'' ''Sizin adınıza sevindim. Lisanslı eskort olduğu düşünüldüğünde hala genç ve taze görünüyordu. Lisansı muhtemelen daha ilk yılındaydı. Burada olma sebebim o konu değil. Dün 4. katta olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Ay çok berbat bir olaydı. Çığlıklar durana kadar dolapta saklandım. Çok korkmuştum. Çok büyük bir kavga oldu ve insanlar öldü.'' ''Ölen şahısları tanıyor muydunuz?'' ''Sayılır. İçeri girebilir miyiz bayan?'' Ben Ronnie Pike. Aslında Pikowski ama Pike olarak değiştireceğim çünkü öylesi daha seksi. Sanırım, yani içeri gelebilirsiniz elbette. Eğitmenim de polisle işbirliği yapmamız gerektiği konusunda onlara yardımcı olmamız için bizi hep uyarır. Eve, kızın lisanslı eskortlar arasında True Heart gibi biri olduğunu düşündü. Seçtiği mesleğe rağmen hala taze ve masum. ''Bu güzel bir ilke Ronnie. Neden biraz işbirliği yapmıyoruz? İçeride?'' Pekala ama evim biraz dağınık. Gün içinde genelde uyuyorum. Özellikle de sıcak yüzünden. Kapıcı daha klimayı tamir ettirmedi. Bence yanlış davranıyor.
Belki senin adına onunla konuşabilirim dedi Eve içeri girerken.
Gerçekten mi? Bu harika olur. Müşterileri buraya getiremiyorum çünkü içerisi seks yapılamayacak kadar sıcak ve sadece cadde müşterileri için lisansım var. Cadde müşterilerinin çoğu da bir otel odasına falan gitmek istemiyor, bilirsiniz ya.
İçeride az mobilya vardı ve daire planı Cockburn'ünki ile aynıydı. Düzensizliği yaratan şeyi etrafa saçılmış parlak renkli cafcaflı kıyafetlerden, ortada bırakılmış ve yüzülmüş kafa derisini andıran üç peruktan ve pencerenin altındaki dolabın üzerine yayılmış kozmetik malzemelerinden kaynaklanıyordu. İçeride hava yumurta pişirilebilecek kadar sıcaktı.
''Bana Louis Cockburn hakkında ne söyleyebilirsiniz?'' diye başladı Eve.
''Düz ve çabuk severdi. Fantezi filan istemezdi.''
''Çok ilginç Rony ama ben tam olarak cinsellik tercihlerini sormuyorum. Peki madem konu açıldı, düzenli bir müşteri miydi?''
''Sayılır.''
Rony bir taraftan da odada gezinip kıyafetlerini kaldırıyor, dolaba tıkıştırıyordu. ''Tanıştığımdan beri 2-3 haftada bir. Çok da kibardı. Yani yaşadığı binada lisanslı eskort olmasının ne kadar hoş olduğundan bahsediyordu. Birbirimizin uzmanlıklarından tam faydalanabileceğimizi de söylemişti fakat ben parayı tercih ettiğimi söyledim. Bir üst lisans için para biriktirdiğimi ve uyuşturucu kullanmadığımı söyledim.
Ah, şey, elini ağzına götürdü.
Şey, onun uyuşturucu satıcısı olduğunu söylemek istemezdim ancak öldüğüne göre çok büyük bir sakınca olmaz herhalde.
Evet, evet olmaz ve yaptığı işi zaten biliyoruz. Dünden önce de başka komşularla kavga ettiği olmuş muydu?
Ah hayır, hayır çok sessizdi ve dediğim gibi çok nazikti. Daha çok kendi halinde bir tipti.
Sana hiç Ralph Wooster ya da Susanna Cohen'den bahsetti mi? Aralarında bir problem ya da kin benzeri bir şeyler var mıydı?
Hayır, Suzu da tanırım sayılır. Yani biraz, merhaba nasılsın derim bazen selamlaşırız yani. Ve daha birkaç gün önce girişte oturup bira içmiştik çünkü içerisi çok sıcaktı. İyi bir kadındır. Ralph'le evlenmeyi planladıklarından bahsetmişti. Köşedeki 24-7'de çalışır ve bir kulüpte dans eder. Hangi kulüp olduğunu unuttum. Aslında galiba gidip onu ziyaret etmem gerek sanırım değil mi?
Eminim hoşuna gider. Son günlerde Bay Cockburn'de değişik bir şeyler fark etmiş miydin?
Sayılır. Hey, soğuk bir şeyler ister misiniz? Limonlu gazozum var.
Hayır teşekkürler, lütfen devam et.
Ben bir su alabilirim diye araya girdi Peabody, eğer sakıncası yoksa.
Elbette yok. Polis olmak çok zor değil mi?
Olabiliyor.
Eve, buzdolabından su ve gazoz çıkarmak için eğilen Rennie'nin kalkan küçük poposuna baktı. Ama insanın her türlü halini görüyorsunuz.
Lisanslı eskort olarak da bir sürü halini görebiliyorsunuz.
Bay Cockburn'de son günlerde fark ettiğiniz değişiklik neydi?
Şey, Rony Peabody'ye soğuk suyunu uzattı ve kendi gazozundan bir yudum aldı. Mesela Suze'la birlikte dışarıda oturduğumuz gün, Louis Kay apartmana giriyordu, epey kötü görünüyordu, solgun görünüyordu, terli ve bitkindi, kesik kesik nefes alıyor gibiydi. Ben de şey dedim işte, yani sıcak mı çarptı gibi bir şey dedim. O da bana gerçekten çok kötü baktı ve saçma sapan şeylerin dışında bir şey konuşmayacaksam çenemi kapalı tutmam gerektiğini söyledi.
Ruşsuz dudakları dramatik bir şekilde aşağıya doğru büküldü.
Gerçekten kırıcı olmuştu ama bilirsiniz işte Louis Kay normalde öyle değildir ve gerçekten kötü görünüyordu. Ben de dedim ki Louis Kay gerçekten kötü görünüyorsun. Biramdan biraz ister misin? Bir an bana çok kötü baktı, sanki yine kötü bir şey söyleyecek gibi durdu. Ben de Suze'da hareket edemedik. Sonra elleriyle yüzünü ovuşturdu ve öyle konuştuğu için çok üzgün olduğunu söyledi. Sıcağın onu çarptığını ve başının gerçekten çatlamak üzere olduğunu söyledi. Ben ağrı kesicim olduğunu ve isterse verebileceğimi söyledim. Gerçi o da aptalca oldu biraz çünkü adamın işi, yani bilirsiniz işte. Ama o kızmadı, sadece biraz yatıp uyursa geçeceğini söyledi.
Sanki her şeyi hatırlamaya çalışırmış gibi biraz daha durdu.
Ve hepsi bu, dedi.
O günle dün arasında onu hiç görmedin mi? görmedim ama dün sabah duydum. Ben uyuyordum ama kapıcının kapısını yumruklayarak klimayı tamir etmesi için bağırmasıyla uyandım. Bağırarak küfrediyordu ve şaşırdım çünkü bilirsiniz işte normalde o tipte biri değildi. Ama kapıcı kapısını açmadı. Louis de yukarı dairesine çıktı ama normalde gündüz dışarıda olurdu. Kapıcının dairesini yumrukladıktan sonra kendi evine mi çıktı yani? Evet, dediğim gibi bu da ilginç çünkü Louis Kay yani işi konusunda gerçekten disiplinliydi. Ve sanırım daha sonra da dışarı çıkmadı. Çünkü ben üst kattan gelen bağırışları duyduğumda çıkmak için hazırlanmaya başlamıştım. Bir an kapıyı açıp dışarı baktığımda tatlı bir polisin yukarı doğru koştuğunu gördüm. Sonra da dolaba saklandım. Tatlı polis birinin 911'i araması için bağırıyordu. Sanırım aramam gerekiyordu ama çok korkmuştum işte. Hareket bile edemedim. Müdahale eden polisin 911'in aranması için bağırdığını duydun mu? Ronnie başını öne eğdi. Evet, yardımcı olamadığım için çok üzgünüm. Fakat mutlaka başka birisi arar diye düşündüm. Gerçi pek bir faydası olmazmış. Her şey çok çabuk olup bitti. Polis yani o tatlı çocuk, bence herkes evinde güvende kalmayı tercih ederken o şekilde yukarı çıkmakla büyük bir kahramanlık yaptı. Onu görürseniz böyle düşündüğümü iletebilirsiniz ve yardımcı olamadığım için çok üzgün olduğumu. Elbette, dedi Eve. Ona söyleyeceğim. Eve, güncellenmiş bir rapor yazmak yerine komutan Whitney'e gidip sözlü bir ifade vermeyi tercih etti. Komutanın asistanıyla 5 dakikalık sözlü bir mücadeleye girmesi gerekecekti ama komutanla yüz yüze görüşmenin etkisini kullanmak istiyordu. Vakit yarattığınız için teşekkür ederim komutanım. Eğer vakit yaratabiliyor olsaydım günüm çok daha kolay geçerdi. Çabuk ol Teğmen. Whitney masasındaki ekranda olan şeyi okumaya devam ediyordu. Yüzünde çok sert bir ifade vardı. Heybetli yapısı, geniş ve şu anda üzeri epey karışık masasına çok uygundu. Sahip olduğu ağırlık, işlerini yönetmesinde de çok etkiliydi. Eve, onun tavırlarındaki ve bedenindeki heybetin sokaklarda çalıştığı dönemden kalan atletik ve çevik yapıyla birleştiğini biliyordu. Memur Truhart'ın müdahale ettiği davada efendim ek veriler elde ettim. Bu verilere göre saldırgan ölümüne neden olan başka bir sürecin dahilinde olabilirmiş. Adli tabip Morris incelemelerine devam ediyor. Ama bu süreç nedeniyle saldırganın zaten bir saat içinde öleceğini sözlü olarak belirtmekte bir sakınca görmedi. Morris bana konu hakkında kısa bir ön rapor yolladı. Sadık çalışma arkadaşlarım vardı Alas. Efendim, Truhart'ın test sorgulaması bitmiştir. Değerlendirme raporu sabaha çıkar. Dünkü olayın soruşturması mecburi ya da gerekli olduğunu göstermedikçe İçişleri'nin bu olaya müdahalesinin ertelenmesini talep ediyorum. Whitney artık Eve bakıyordu. Geniş, koyu tenli yüzünden ne hissettiği anlaşılmıyordu. Teğmen, standart bir İçişleri sorgulaması ya da görüşmesinin bu polis memurunun davranışlarına dair olumsuz bir şey ortaya çıkaracağına mı inanıyorsun? Hayır efendim, o halde o kısma karışma. Sen hiç karışma diye tekrar etti Whitney, Eve ağzını açamadan. Çocuğun kendini savunmasına izin ver. Adını temizlemesine izin ver. Öylesi onun için daha iyi olur. Senin kendi tarafında olduğunu bilmesi bir şey ama seni bir kalkan olarak görmesi başka bir şey. Ben ona kalkan o... Eve, yaptığı şeyin tam da o olduğunu fark ederek duraksadı. Açık bir şekilde konuşmak için müsaade istiyorum efendim. Kısa olduğu sürece konuşabilirsin. Truhart'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Birkaç ay önce benim operasyonlarımdan birinde ciddi şekilde yaralanmıştı. Emirleri harfiyen yerine getirir ve çok cesurdur. Ancak içgüdüleri daha yeni gelişiyor ve henüz yeterince güçlü değil. Ben sadece şu anda hak ettiğinden fazla yük taşımasını istemiyorum. Eğer buna dayanamayacaksa şimdi vazgeçmesi daha iyi. Bunu sen de biliyorsun Dallas. Eğer şahsın ölümüne neden olacak bir sağlık durumu resmi olarak onaylanırsa, 30 günlük uzaklaştırma da iptal edilebilir. Siz de bunu biliyorsunuz efendim. Duygusal ve zihinsel stres altında olduğu için bir hata yaptı sadece. Kitaba göre de bu böyle, bunu da biliyorsunuz. Bir yardım çağrısına cevap verdi. Hiç tereddüt etmeden hayatını riske etti. Destek çağırmayı unuttu. Evet efendim öyle. Siz destek çağırmayı hiç unutmadınız mı? Whitney'in kaşları kalktı. Unuttuysam da bunun için kıçımın tekmelenmesini hak etmişimdir. Ben onu tekmelerim efendim. Uzaklaştırmanın iptali konusuna bakacağız. Tabii bütün veriler ve sonuçlar incelendikten ve elimize geçtikten sonra. Teşekkür ederim efendim. Çalışma kabinindeki Holloway, Cockburn'un bilgisayarında taramalar yapmaya devam ediyordu. Çok bunalmıştı artık. Öğlen arasında biraz oyun oynamaya kalkıyorsun ve üzerine bir sürü boktan angarya kalıyor. Ölü bir uyuşturucu satıcısının eski bilgisayarındaki verilerin ne gibi bir önemi olabilirdi ki? Fini ne yapacaktı ki bunları? Küçük müşterilerin annelerine telefon mu açacaktı? 4 saat diye düşündü ve kafatasını zorlamaya başlayan baş ağrısı için bir ağrı kesici daha attı ağzına. 4 lanet saattir işe yaramaz ikinci el bir bilgisayarın içindeki işe yaramaz verilerle uğraşıyordu. Niçin? Sırf Temen Dallas gelip yüzbaşı Feeney'den bir iyilik istiyor diye. Arkasına yaslandı ve bulanmaya başlayan gözlerini ovuşturdu. Bu masumiyet verisinin kalkanını kıramıyordu. Mesajı Cockburn yaratmamıştı. Bunu öğrenebilmişti. Dışarıdan gelmişti ama ne halta yarıyordu ki bu bilgi şimdi? Gerçek masumiyet. Muhtemelen bir tür bebek pudrası gibi bir şeydi herhalde. Baş ağrısı gerçekten onu öldürmek üzereydi. Tanrı aşkına burası ne kadar sıcak. Lanet klima yine bozulmuş olmalı. Bugünlerde kimse işini doğru düzgün yapmıyor. Benden başka kimse. Hızla masasından kalktı, çalışma kabininden çıktı. Acilen havaya ve suya ihtiyacı vardı. Epey küfür ve homurdanmaya rağmen diğer dedektifleri dirsekleyerek ilerledi. Soğuk su makinesinin başında üst üste birkaç bardak içerken bir taraftan da iş arkadaşlarına bakıyordu. Şunlara bak, bir deliye tıkılmış bir grup karıncaya benziyorlar. Birinin dünyaya bir iyilik yapması ve üzerlerine basıp hepsini ezmesi lazım. Hey, Holloway! McNabb bir saha çalışmasından yeni dönüyordu. Nasıl gidiyor? Feeney sana pis bir iş vermiş diye duydum. Defol git pislik. McNabb'in yüzü birden öfkeyle sertleşti ama Holloway'in yüzünün rengini ve terden sırılsıklam halini görünce kendine hakim oldu. Berbat görünüyorsun. Belki bir ara versen daha iyi olur. Holloway biraz daha su içti. Birinin berbat görüneceğine eminim. Sana ve geri kalan bu bok kafalılara EDB'nin yıldızının kim olduğunu göstermeme az kaldı. Davamdan uzak dur. Senin benle bir derdin mi var? Eğer öyleyse bu yeni bir şeydi. Çünkü o ana kadar McNabb ve Holloway gayet iyi anlaşırlardı. Eğer istersen spor salonuna inip halledebiliriz. Bakalım EDB'nin yıldızı kimmiş? Feeney yanlarından geçerken gergin havayı hissederek soğuk su makinesinin yanında durdu. McNabb, ben o raporu 10 dakika önce istemiştim. Holloway, senin de bu kadar boş vaktin kaldıysa bir şeyler daha bulabilirim. İkiniz de işlerinizin başına. Görüşeceğiz diye mırıldandı Holloway ve başı çatlamak üzere kabinine doğru ilerledi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 61. Devamı 8. ayrımda.